Ayrım 2. Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu, Salah Birsel. Sayfa 14. 19. yüzyılın sonlarına doğru Beyoğlu'ndaki kahveler, meyhaneler, içkili yerler daha da çoğalır. Ahmet Rasim yüzyılımızın başlarında tünelle Galatasaray arasında en aşağı 15 kahve ve gazinonun adını sayar. Bunların çoğu gündüz kahve, gece meyhane, çalgılı gazinodur. En tanınmışları da Cafe Crown ile Aznavur pasajındaki Cafe de Commerce'dir. Crown dar ve pis kokuludur ama müşteriden içeriye girilemez. Kemençeye dördüncü teli eklemek hünerini gösteren kemençeci Vasil oranın bülbülüdür. Pahalı mı pahalıdır? Ahmet Rasim iki şişe düz rakı, üç tabak mezeye yarım İngiliz verince insan ayılır der. Crown'un karşılıklı iki duvarı aynalarla kaplanmıştır. Böylece ayna ayna içinde görünür. Bunlar iki sıra boyunca yanmakta olan gazları da gözün uzanabildiği yere kadar çoğaltır. Pahalılıkta Commerce'de Coram'dan geri kalmaz. Burada da bir süre dinlenmek için Mecidiye'yi gözden çıkarmak gerekir. Düz rakı içildiği vakitte, dipnot, rakının yakın geçmişe kadar adı anason yerine sakız katılan ve mastika denilen sakız rakısından ayırt edilmek için düz rakıydı. Buna kısaca düz diyenler de vardır. Küçük Virgin'in rakı üzerine bir kantosu, mastika düz hoş olur, rakı içen sarhoş olur, kalmadı rakı parası, elimde kadeh yarası, yandı ciğer kebap oldu, vefasız yeryüzünden benim halim harap oldu. Düz rakı içildiği vakitte Crown'da ödenen para ödenir. Ahmet Rasim buraya gelirken ceplere mandalina, elma sıkıştırılmamasını öğütler. Onu dinlemeyecek olursanız bunların da parasını vermek zorunda kalırsınız. Komers serveti finuncuların da uğradıkları bir kahvedir. Burada nargile de içilir. Bir bilardo salonu da vardır. Bamkota, dipnot ters yönde giden iki bilardo topunun üçüncü top tarafından vurulması. Karambol, dipnot 3 topun çarpışması, İtalyan bilardosu ve İspanyol bilardosu en çok oynanan oyunlardandır. Bugünkü Elhamra sinemasının yerinde bulunan Cristal ya da Palais de Cristal'de Abdülhamit Çağ'ın ünlü şarkılı kahvehanelerinden Café Chantant biridir. Salon 40-50 gazla aydınlatılmıştır. Cristal'in karşısında da şimdilerin Saint Antoine Kilisesi'nin yerinde Concordia vardır. Ondan önce de Hanaki adında bir Rum burada kendi adını verdiği bir kumarhane işletir. Concordia Fransızların Cafcon yani kafe konsert adını verdikleri çalgılı yerlerdendir. Burada opera komikler de oynanır. Ayrıca gizli bir kumar salonu da vardır. Bu gizli kumar salonuna Cristal'de de rastlanır. Concordia'nın sahibi Malia Andreas ile Cristal'in sahibi Petraki Raftopoulos yabancı uyruklu oldukları için polis görevlileri buraya baskın veremez. Fehim Paşa'nın hafiyeleri de giremez. Concordia'da daha çok Fransız kadınları şarkı söyler. Ahmet Rasim bunları kemali letafetle dinler. Ama şarkıcı kadınların yanı sıra sahnede boy gösteren erkekleri çok soğuk bulur. Bunların komikliklerinden de haz etmez. Concordia'da öteki çalgılı yerlerde olduğu gibi akustik diye bir şey yoktur. Kemanlar gıygıylamaya başlasın, her taraf tıngır tıngır öter. Concordia'nın yanında bir de İç Concordia adında bir birahane vardır. Ahmet Rasim burada bira, gravyer peyniri ve makarnaya yatar. İç Concordia Rum çalgıcıların öttükleri yerdir. Kayıkaki, kayıkaki, putapayis yali yali. Dipnot ey kayık kayık, nereye gidiyorsun yalı yalı diye bir terane tuttururlar. Çokluk bu da acaba yati, dipnot acaba niçin nakaratıyla son bulur. Burada o zamanlar 1885 yıllarında sık sık kavga da olur. Müşterinin biri garsonun suratında bir miralay patlattı mı garson büfenin üzerine düşer. Bir şangırtı, bir yıkılış, iskemleler kalkıp iner. Bira bardağı, su sürahisi, su bardağı, tabaklar havada uçuşur. Bir tabanca ortadaki avizeyi hurda haş eder. Çığlık üzerine çığlık. Derken kol gelir, kadın erkek kimi ele geçirirse götürür. Salonun sağında bahçeye açılan bir kapı vardır. Kimileri buradan sıvışır. Ahmet Rasim de bir gün böyle bir baskına uğramış ve yan kapıdan kaçmıştır. Ama kapı sokağa değil de bahçeye açıldığı için orada beklemekten başka bir şey yapamaz. Paltosu da içeride kaldığı için kıkırdamak tehlikesi geçirir. Bir saat sonra yine içeriye döner, salon kapkaranlıktır. Bir garson nereden bulduysa bir mum yakar. Olaydan 2 saat sonra birahane yeniden havasını bulur. Sağa sola kaçışan müşterilerle Galatasaray karakolundan kurtulanlar yeniden aleme başlar. Ahmet Rasim kimi zaman da Kristal'in gönlünü alır. Orada içeriye girilmesini önlemek için bir odanın önünde bir takım şişeler yığıldığını görerek buranın o gizli kumar salonu olabileceğini düşünür. Ama hiç mi hiç odanın sırrını çözemez. Kristal'e serveti fünuncular da sık sık damlar. Halit Ziya Uşaklıgil mai ve siyahta Kristal'den uzun uzadıya söz eder. Oraya Kasrül Billur adını veren Ahmet Cemil'in arkadaşı Raci, Kristal'de pek çok geceler geç vakitlere kadar kalmıştır. Halit Ziya'ya göre Kristal'in aşınmış bir merdiveni, dar, pis basamakları vardır. Gazinonun en iyi içkisi gazozdur. Kahvesi nohut unuyla karışıktır. Çay ise 50 kez demlenmiştir. 8-10 lehli kızdan oluşan bir orkestrası vardır. Kahve gürültüden geçilmez. Ayak vuranların, bastonuyla iskemlelerini dövenlerin, bis, bis diye bangır bangır bağıranların bini bir parayadır. Berberler, tüccar katipleri, esnaf çırakları, yabancı vapurlarda çalışan tayfalar, evden tiyatroya diye izin alıp da lalasıyla anlaşıp kaçamak yapan çocuklar, İstanbul yakasındaki mahalle kahvesinde her gece pişpirik oynamaktan bıkıp da bir akşamı Beyoğlu'nda geçirmek isteyen baylar buranın gediklileridir. Şarkıcı kadınlar sahnede birbirini izler. Biri Almanca söylerse ötekisi de bir Fransız şarkısı ya da İspanyol bestecisi İradier'in Paloma'sını çınlatır. Romanyalı bir kız Rumca, Yunanlı bir kadın İngilizce parçalar okur. En sonda İskoçya dağlısı kılığında iri yarı bir Alman kadını sahneyi çökertir. Halk da çokluk bu şarkılara katılır. Nedir? Ahmet Razim Fransız şarkıcılarının çok olmamasına büyük hayıf gösterir. Burada içilen her şey 100 paradır. 100 parayı verdiniz mi, oh, gece yarısından sonra 2'ye değin, bir masa ile bir kanepeyi kapatabilirsiniz. Ama bu fiyat Halit Ziya çağının fiyatıdır. Bundan 10-15 yıl önce gelirseniz siz de buraya Ahmet Mithat Efendi gibi sadece 60 para verirsiniz. Yalnız çalgı çalan kız gecede 4 kez masanızın çevresini şereflendirirse ona da 10'ar paradan 40 para vermeniz gerekir ki yine işi 100 para vermeden atlatamazsınız. Bu şarkıcı kadınların bir de dinlenme yeri vardır ki 40 paralık şeye 40 kuruş vermeyi göze alan herkes buraya dalabilir. Burası 2 odanın birleştirilmesinden meydana gelmiştir. Büyükçe bir yerdir. Üstleri keten örtülü kanapeler, kadife iskemleler, mermer masalar, soluk aynalar, çiğ ışıklı lambalar. Odanın tüm eşyası bu kadardır. Şarkıcıların giysileri ise rüküş mü rüküş. Biri Normandiyalı bir köylü kadını kılığına özenmiştir. Ama saçları pompadur saç modasına göre kıvırtılmıştır. Bir başkası Marie Antoinette yakalığı altına bir vaudeville sobreti gibi kısa bir fistan giymiştir. İşlemeli ve darmadar bir Arnavut yeleği içinde buram buram terleyen bir şişman şarkıcı ise yeleğin altına yırtmaçlı bir Çinli giysisini uygun görmüştür. Burada da Cafe Flam'da olduğu gibi bütün garsonlar kızdır. Şarkıcılar fasıl aralarında içeride dinlenirken Peri Peyker yani peri yüzlü çalgıcı Alman kızları da müşterilerin yanına gelerek yarım yamalak Türkçeleriyle çıtı pıtı diller dökerler. Ahmet Mithat bir akşam bunlardan birini masasına buyur etmiş, ikinci bir akşam kız yanına 2 arkadaşını daha alarak gelmiştir. Yazarımız yüreği hoplaya hoplaya onlara ne içecekleri sorunca kızlar sütlü kahve ile pasta istemişlerdir de bizim Ahmet Mithat'ın yerinden oynayan yüreği böylece yine eski yerine dönmüştür. Ama Ahmet Mithat kızların pastayı yemediğini ve ceplerine indirdikleri pastaları sonradan götürüp patrona sattıklarını da görmüştür ki kızlara pek çok ayıplar göndermiştir. Doktor Besim Ömer Akalın'da delikanlılığında yani tıp öğrencisiyken arkadaşlarıyla Kristal'e çok gelir. Bir gün orada arkadaşları bir kavgaya da tutuşurlar ve gazinonun bir camını kırarlar. Bu çağın ünlü yerlerinden biri de Jardin de Fleur, çiçek bahçesidir. Hristaki pasajının yerinde bulunan Naum Tiyatrosu'nun bitişiğindeki bu kahve 1870 yangınında tiyatro ile birlikte yanıp kül olmuştur. Jardin de Fleur ya da Café de Fleur şarkılı bir kahvedir. Karagöz oynatılan bir salonu da vardır. Jön Türkler burada da zaman zaman görünürler. Yemek yemek istedikleri vakitlerde Misiri'ye giderler. Misiri Cadde-i Kebir'de, bugünkü Haşet Kitabevi'nin oralarda 465 numaradadır. 1860-1870 yıllarının hemen hemen en lüks otel ve lokantasıdır. Asıl adı Hotel de Angleterre'dir. Burayı Jacques Misery adında biri tuttuğu için onun adıyla anılır. Şimdiki saray sinemasının yerinde de 19. yüzyılın ikinci yarısında Lüksemburg kahvesi görünür. Bossi adında birinin işlettiği kahvenin arka tarafı bilardo ve oyun salonudur. Lüksemburg'da resimli gazeteler de bulunur. Sandalyeler kadifedendir. Kahvenin ön yüzündeki masalarda oturanlar dışarıdan geçenleri seyreder. Lüksemburg Halit Ziya'nın da sevdiği bir kahvedir. Orada çokluk cam önündeki bir masaya oturur, kahvenin önünden geçenleri gözden yitinceye değin izler. Kiminin paltosundan, kiminin eski elbisesinden, kiminin de elindeki paketten anlamlar çıkarır. Kafasında birer dakikalık zaman içinde bu insanların her biri için ayrıntılı bir öykü uydurur. Ebu Ziya Tevfik, Lüksemburg kahvesinin 5 Haziran 1870'deki Büyük Beyoğlu yangınından önce Tokatlıya'nın karşısında Kanzuk Eczanesi'nin yerinde olduğunu söyler. Eni boyu çok geniştir. Duvarları baştan başa aynalarla kaplanmıştır. Perdeleri kadifedendir. Tavanı altın nakışlarla süslenmiştir. İstanbul'un hiçbir semtinde eşi yoktur. Galatasaray Lisesi'nin yanındaki Kartal Sokağı'nın öbür köşesinde de Royal Kahvesi, son yıllarda CKM mağazası, şimdilerde Pamuk Bank olan yer vardır. Sahne Sokağı'nın köşesindeki Valori Pastanesi ile karşı karşıya olan Royal'de Lüksemburg kadar sevilir. Burada daha eski yıllarda sarayın çerçevecisi Bay Le Duc'un karısının işlettiği bir çiçekçi dükkanı vardır. Said Nahum Duhani, Bay Le Duc'un Suzan adında badem gözlü, sülüm boylu bir kızı olduğundan söz eder ki, kızcağız dükkandaki çiçek demetleri arasında oradan oraya koşuşurken bir Yusufçuğu andırır. Royal'in karşı sırasında ise sonradan Hatay adını alacak olan Parisian Pastanesi göze çarpar. Hereke fabrikasının sahipleri olan ve Necipler diye anılan iki Arap kardeşin malı olan bu pastane, ki bu Neciplerden biri Arnavut Vassa Paşa'nın kızıyla evlenmiştir, Necip diye de anılır. Necip'in sırasında Paris kahve ve lokantası da caddeden geçenlerin pek çok dikkatini çeker. Bunun yanında Pera sitesi, Cite de la Pera vardır ki topuda yangın geçiren Jardin de Fleur'ün bir parçasına konmuştur. Dipnot, bugünkü postaneden sahne sokağına değin uzanan alan üzerinde yayıldığı anlaşılan Jardin de Fleur'ün bir bölüğüne de daha sonraları Aynalı Pasaj veya Avrupa Pasajı kondurulmuştur. Aynalı Pasaj'da Bay Scribe adında bir arabacının dükkanı vardır ki saraylara araba yapmakla ünlüdür. Paris kahvesi, kafe, Restaurant de Paris, daha sonraki yıllarda yerini Tokatlıyan lokanta ve pastanesine bırakır. Buranın sahibi Mıgırdiç Tokatlıyan pastane ile lokanta arasında mekik dokur. Garsonlar ise içeri girenin yüzüne bir baktılar mı, onun bira mı, konyak mı, kahve mi içeceğini, yoksa yemek mi yiyeceğini şipşak çakarlar. Ahmet Rasim haftanın bir ya da iki gecesi burada çarmakçur olur. Çoklukta yutana aşk olsun dedirten kart tavukları keklik diye midesine indirir. Ahmet Rasim burada veresiye de içer. Ama veresiye içti mi bir daha sefere 3 garson ayrı ayrı hesap getirir. Nedir Ahmet Rasim her şeye karşın burayı sever. Hele cuma ve pazar günleri öğleden akşama kadar ön pencerelerden birini kapıp da piyasayı seyretti mi keyfine değecek yoktur. Yalnız Tokatlıyan efendinin böyle cam önlerinde akşama kadar yapışıp kalanlardan hoşlanmadığını da bilir. 1911-1912 yıllarında Abdülhak Hamit Brüksel elçiliğinden alınıp da İstanbul'a dönünce Süleyman Nazif ile Süleyman Nesip onun şerefine Tokatlıyan'da bir öğle yemeği düzenlerler. Yakup Kadri gibi genç edebiyatçılar da çağrılmıştır yemeğe. Yemeğin sonuna doğru söylevler atılmaya başlar. En güzelini de Hamdullah Supi söyler. O yıllarda Yahya Kemal, Yakup Kadri, Şahabettin Süleyman, Halit Fahri kimi akşamlar Tokatlıyan'da yemek yiyip keyif çatarlar. Halit Fahri tabuldotun 20 kuruş olması karşısında ikide bir ellerini ovuşturur. Buna sevinenlerden biri de Yahya Kemal'dir. Tabuldottan başka çokluk bir de jambon ısmarlar. Jambon gelince de onu havaya atar ve Parislere özgü bir ustalıkla ağzına düşürür. Kimi zaman da bu topluluk daha da kalabalıklaşır. Hep edebiyattan, gazetecilikten söz edilir. Yakup Kadri her zaman masanın başına oturur, boyuna güler. Bu gülüşlere alay karıştırmayı da unutmaz. Yahya Kemal ise kendisine üstad dedirtecek pozlar takınmayı hiç eksik etmez. İri yarı oluşu bu pozları daha etkili kılar. Fazıl Ahmet Aykaç da yaşamının büyük bir parçasını Avrupa'da geçiren Celal Nuri de burada sık sık görünür. Ama bu Fazıl Ahmet'in Celal Nuri'yi yermesine engel olmaz. İngiltere kaybolup dumanda, hikmet saçıyor Celal Nuri, ben esniyorum Tokatlıyan'da. Yakup Kadri buraya kimi zamanda can ciğerleri Abdülhak Şinasi ve Refik Halit'le yemeğe gelir. Bu yemeklerde Yakup Kadri ile Abdülhak Şinasi, Anatole France'la Maurice Barrès'e bağlılıklarını yinelemek fırsatını bulurlar. 1916 yılında Finte'nin Asar-ı Müfide bilim kurulunca yayınlanması dolayısıyla Hamit şerefine burada bir çay da verilmiştir. Çayda iki yazar arasında Hamit'in şiirleri ve duyguları üzerine bir konuşma da yapılır ve Hamit kendisiyle ilgili olmayan bu yargılar karşısında suyu kesilmiş değirmene döner. Çaya Veliaht Mecid Efendi de katılır. Mecid Efendi bir hafta sonra bağlar başındaki köşkünde yine Hamit şerefine 60'a yakın konuğa bir öğle yemeği verir. Çağrılılar arasında Halit Fahri de vardır. Mecid Efendi'nin o yıllarda 15 yaşında olan kızı Dürrü şehri var konuklara bir atlas yastığa takılı finten iğneleri dağıtır. İttihat ve Terakki'nin iktidarda olduğu günlerde buraya birçok iddiatçı bakan, parti ve devlet ileri gelenleri de gelir, lokantada karınlarını şişirdikten sonra pastane bölümünde kahve içerler. Mütareke yıllarında Abdülhak Hamit, Şahabettin Süleyman, Cenap Şahabettin, Süleyman Nazif, Yahya Kemal, Ali Ekrem, Süleyman Nesip, Halit Fahri, Celal Nuri, Celal Sahir, Fazıl Ahmet haftada bir Tokatlıyan'ın arka salonunda toplanırlar. Bir gün Cenap Şahabettin Kadıköy vapurunda rastladığı Yakup Kadri'yi de oraya sürükler. O gün orada Diyarbakır Saylavı, Pirinççizade Feyzi ve Ziya Gökalp de vardır. Bir ara konuşma dil üzerinde karar kılar. Cenab Şahabettin Ziya Gökalp'e şöyle seslenir. Üstadım, öteden beri Arap ve Fars kurallarına göre yapılan tamlamaların dilimizden atılmasını istiyorsunuz. Ama şimdiye deyin bu yolda bir edebi eser meydana koymuş olan var mıdır? Var, parmağıyla Yakup Kadri'yi gösterir. İşte bu. Dönüşte Cenab Yakup Kadri'ye şunları söyler. Doğrusu Ziya Bey'in bu yeni dil akımıyla bizi nereye götürmek istediğini bir türlü anlayamıyorum. Ziya Gökalp'te Tokatlıyan'dan çıktıkları vakit Pirinççizade'nin kulağına şunu fıslamıştır. Yakup Kadri'yi onlar bizim elimizden almaya çalışırken ben onların elinden aldım. O yıllarda Tokatlıyan'a gelenler arasında Aka Gündüz de vardır. Bir gün o da orada bir ayna kırmış şenlikli dakikalar yaratmıştır. Tokatlıyan daha sonraki yıllarda öteki edebiyat kuşaklarının da arada bir düştükleri bir yer olur. Salah Birsel 1940 yılında orada artık pastane diye bir şeyin kalmadığını, arka bölümün lokantalığını sürdürmesine karşın ön bölümün sadece bir kahve niteliği aldığını saptamıştır. Gerçi o yıl Tokatlıyan'ın arka salonu yine açıktır ama buraya Tokatlıyan'ın tiryakisi birkaç akşamcıdan başka kimse gelmez. 1949-1950 yıllarında Orhan Hançerlioğlu da 5 Sanat dergisini çıkarırken Tokatlıyan'ın kahve bölümünde sık sık görünmüştür. Yanında çokluk Sabahattin Kudret ve Filozoflar Filozofu Baha Çalt yer alır. O yıllarda Halit Eskişar'la Selahattin Hakkı Esatoğlu da Tokatlıyan'da afyonlarını patlatırlar kimi zaman. Celal Sılay ise Mustafa Şekip Tunç'la gelir. İskender Fikret Akdora da Sabri Berkel'le boy gösterir. Bunların yanında kimi zaman Salah Birsel de olur. Celal Sılay kimi zaman da Sabahattin Kudret ya da Sabri Berkel ile oturur. Sait Faik de çokluk Sabahattin Batur'la girer içeri. Çünkü o sıralar Sait'in en yakın arkadaşlarından biri de Sabahattin Batur'dur. Ama biz yine ipin ucunu kaçırdık. İsterseniz yeniden 19. yüzyılın sonlarına dönerek Tokatlıyan sırasında sol ve sağ sokakları arasında Temiz Tokli Pastanesi'nin bulunduğunu da söyleyelim. Pasta konusunda Tokatlıyan'la Temiz Tokli tam bir yarış içindedir. Yeni adı Balo Sokağı alan sağ sokağının köşesindeki Bravakis Pastanesi de onlardan aşağı kalmaz. Burada kelli felli kişiler akşamları aperatif alır ve camdan gelip geçenleri seyreder. Ahmet Rasim'in sevdiği yerlerden biri de Central'dir. Tokatlıyan'ın küçük bir benzeridir burası. Burada da kart tavuğu keklik diye yuttururlar insana. Bura garsonlarının bir özelliği de müşterilerle hiç konuşmamalarıdır. Ahmet Rasim burada kendini dilsizler okulunda sanır. Central'in duvarları da Beyoğlu'ndaki birçok kahve ve meyhanenin duvarları gibi apliklerle doludur. Masaların üstünde de mermer vardır. Nedir? Ahmet Razim en çok Pappi'de kafayı bulur. Pappi hem meyhane hem de bakkaldır. Mastika'nın biranın iyisi buradadır. Ahmet Razim oraya ilk gittiğinde menta likörü içmiştir. Böylesi bakkal meyhanelerden ikisi Sponek ile Due Fratelli'dir. Bunlar Aznavur pasajının altında ve üstünde yer almışlardır. Yakup Kadri ile Refik Halit Tokatlıyan'a gitmedikleri vakit bunlardan birine damlar, ayaküstü kafalarını dumanlamaya bakarlar. Abdülhak Şinasi onlara Tokatlıyan'a giderken katıldığı halde bu mesajcilere gelmez.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 25.